Sözcü Televizyonu ekranlarından, Başka Bir Söz programından hepinize merhaba. Yine çokça şaşırdığımız, ya daha dün böyle diyordunuz, bugün nasıl yan yana geldiniz dediğimiz, şantajıydı, montajıydı derken hakikat duygumuzun ciddi şekilde zedelendiği çok acayip hareketli bir gündemi geride bıraktık. Biraz da ekran başında başkalarının yerine utandığımız bir haftayı geride bıraktık. Ama biz bu gündemin ve içinden geçtiğimiz bu sürecin bizi sıkıştırmaya çalıştığı o kısır gündeme ve o sığ yere inat Başka Bir Söz'ün peşindeyiz yine bu akşam. Aklımızı bilime, felsefeye, sanata dayayacağız ve işte o Başka Bir Söz'ün peşinde olmaya devam edeceğiz. Çok da kıymetli konuklarımız var. Hemen merhaba demek istiyorum. Stüdyomuzda Türkiye'nin en önemli hikaye anlatıcılarından biri Ezel Akay bizimle. Hoş geldiniz. Sağ merhaba. Skype'da da bir takipçisi bir etkinlikte hocamla ilgili şöyle bir ifadede bulunmuştu. Ben de altına imza atıyorum. Modern zamanların dervişi demişti. Psikiyatr Doktor Agah Aydın bizimle. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Cansel Hocam. Merhaba Esar Bey. Ne kadar güzel bir karşılaşma oldu.
Evet. Sanal bir dünya sayesinde.
Artık hangisi sanal, hangisi tabii, gerçek tabii. Hepsi de
bunlar
birbirine girdi.
Bunlar gündelik hayat operasyonları artık.
Doğru, haklısınız. Ezar Bey, hemen sizle başlamak istiyorum. Yaptığınız işlere dönüp baktığımda, bu içinden geçtiğimiz sürece de bakarak söylüyorum. Gerçekten çok zamansız işler yapmışsınız. Mesela dün tekrar oturdum, Karagöz Acıvat neden öldürüldü, bunu izledim ve yani aslında bugün ne yaşıyorsak hepsini orada gördüm. Öncelikle tebrik ederim. Gerçekten bütün işleriniz öyle ama o iş özelinde bir tebrik paylaşmak isterim. Mesela bir pervane karakteri var orada. Zeki, kurnaz bir kadı ve her türlü kumpası yapmaktan hiçbir şekilde geri durmayan birisi. Ve filmin sonu, Karagöz'le Hacivat herkesin gözü önünde ve insanların kahkahaları arasında öldürülüyor. İnsanlar bunu o gösterinin bir parçası zannediyor. Olmadığını anladıklarında da işte öyle yaparsanız sonu böyle olur diyor halk. Arkasını dönüp gidiyor ve evet. Biz bir çocuğun ürkek, şaşkın ve korkak bakışlarıyla baş başa kalıyoruz. Şimdi bunu bugünden ayrı düşünmek herhalde imkansız. O filmin sonu kötü bitti. İyiler hep kaybetti. Bütün iyi karakterler orada kaybetti. Siz filmin sonunu nasıl görüyorsunuz?
Ben filmi Sokak Çocukları Derneği'nden 60 tane 10-12 yaşında çocuğa seyrettirdim. Sizin sorduğunuz sorunun aynısını oradan bir küçük delikanlı sordu. Dedi, niye böyle kötü bitiyor, niye öldüler sonunda dedi. Cevabı da gene onun yanında oturan öbür çocuk verdi. Dedi ki, ölmediler. Gülüyorlardı sonuçta, konuşuyorlardı, bıy bıy bıy diyorlardı dedi. Yani onu öldürmek mümkün değil. Aslında hüzünlü bitiyor gibi görünüyor. Ama aslında mizah o kadar garip bir şey ki bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Hayata dayanmamızı sağlıyor. Söylenemeyen her şeyi söylenebilir hale getiriyor. Ve ölmüyor. Zaten iki mizahçının hikayesidir o. Ve mizahçılar da ne olursa olsun sonunda gidip ağza alınmayacak olan şeyi ağza alarak söylerler. Dolayısıyla aslında olumlu bitiyor, olumsuz bitmiyor. Başınızın belasıyız diyor yani mizahçılar.
Güzel, hiç o yönüyle bakmamıştım ben gerçekten. Evet. Biz bir haber kanalında çalışınca her şeye böyle çok gerçek haliyle bakıyoruz.
Hiç gerçek değil.
Değil, doğru söylüyorsunuz.
Ama hakikat.
Hakikati uzunca konuşacağız bu programda evet. Ama Agah hocama dönmeden böyle bir genel Türkiye fotoğrafı da almak isterim. Malum yarın sandık. Hani biz Başka Bir Söz'ün peşindeyiz ama hani evet. Bu da yokmuş gibi davranamayız. Siz mesela sonuçlara şaşırdınız mı ya da bu seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi bir kere seçim sürecinin en önemli ilginç özelliklerinden birini hatırlatayım. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Güvenlikte güvenlik değil mi? En çok konuşulan konu bu. Bu çok tedirgin edici bir şey. Niye güvenlikten söz ediyoruz? Yani bu kadar söz ediliyor olmasının bir nedeni olsa gerek. Herkes şüpheli, hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Herkes şüpheler içinde. Bu bir kere bizim seçim sistemimizin en önemli yaralarından biridir. Dolayısıyla ne karar verirsek, ne tahminde bulunursak bulunalım, o tahminler güvenlik meselesine bağlı hale geliyor. Bu çok çirkin ve çok kötü bir şey. Bundan kurtuluruz. Ama daha önemlisi şu, ben gururla takip ettiğim bir başka özelliği daha var seçimlerin. %80, %90 katılım. Şimdi bunu bir gururla seyrediyorum. Çünkü sürekli bu aslında demokrasi yani halk yönetimi denen şeyin en önemli özelliklerinden biri. Bırakmıyoruz. Hı hı. Yani seçimlerimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ve katılıyoruz. Umarım herkes hangi tarafı tutarsa tutsun, hangi partiye oy verecek, adaya oy verecek olursa olsun, seçimlere katılmayı bir ciddi bir sosyal gereklilik olarak görmeye devam ederiz ve katılım yüksek olur. Bir yandan da neden Batı ülkelerinde seçime katılım düşük diye düşündüm. Çünkü gerekmiyor. Çünkü orada artık oturmuş hiçbir politikacının kolay kolay değiştiremeyeceği bir demokratizasyon var. Hangi siyasi parti başa gelirse gelsin bu kültüre uymak zorunda. Dolayısıyla çok az önemli hangi siyasi partinin başa geldiği insanlar açısından. Onun için de seçime gitmiyorlar. Bu bir, böyle bir çelişkili dünyada yaşıyoruz.
Biz her programda bir Norveçlilerin adını geçiriyoruz. Norveçliler rahat rahat oturuyor hocam. Biz bakın sandığın peşine ayrı düşüyoruz, oyun peşine ayrı düşüyoruz. Age hocam, siz demiştiniz ki bir paylaşımınızda farklılıklarımızı kabul ederek eşitlik, adalet, özgürlük ve barışta buluşalım. Bir kere hani gelinen nokta itibariyle bunu mümkün görüyor musunuz? Bir bunu sorayım. Bir de şey demiştiniz, sen seçtiklerinsin dediler, biz de seçtik. Kesin olmayan sonuçlara göre biz bu seçtiğimiz üzerinden kendimizi okursak ne çıktı?
Ben her zaman iyiye ve olumluya doğru gittiğimize inanıyorum. Her seçimimizin de bizi daha iyiye götürdüğünü düşünüyorum. Demokrasiye, doğruluğa, iyiye inanan insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Hep biz kazandık. Yine kazanacağız. 100 yıl önce kadınların, çocukların, yoksulların durumuna bakın, bugünkü durumlarına bakın. Daha iyi durumdayız, daha ilerideyiz. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ne bileyim, gerçekle gerçeklik arasında bir fark olmuştur, evet. Yaşlı erkekler her zaman dünyayı yönetmişlerdir. Ama her zaman biz onlara karşı daha fazla ileri gitmişizdir. Bir adım biz önde olmuşuzdur. Mesela 11. yüzyıla gidin, 12. yüzyıla gidin. Mevlana vardır. Yaşlı erkekler her zaman Mevlana'ya yaslanmak istemişlerdir. Çünkü o hep statikodan, düzgün olandan, mevcut olanı korumaktan bahsetmiştir. Ama karşısında da hep Nasrettin Hoca vardır. Bugün de öyle. Bugün de statikoyu savunanların karşısında hep Ezel Akaylar var, Kaan Sekmanlar var, Cem Yılmazlar var, Şahan Gökbakarlar var, geçmişte Ferhan Şensoy vardı, Rasim Öztekin vardı, Şevket Çoruh var. Bakın mizah hep aynı durduğu yerde duruyor. Hep cevap veriyor. Çünkü hep biz kazandık.
Hocam o zaman kazanmayı bir yeniden tanımlayabilir miyiz?
Daha özgürleştik. Efendim?
Kazanmayı bir yeniden tanımlayalım o zaman. Biz kazanmayı doğru tanımlamıyoruz herhalde. O yüzden bu kaybettik hissi.
Gücü tanımlamanız gerekiyor. Karamsar olanlar, bıkkın ve yılgın olanlar her zaman kendilerini yansıtırlar. İşte dünya çok kötüye gidiyor, biz çok kötü durumdayız filan gibi. Kendinden bahsediyor yani. Bilimsel bir değerlendirme değil ki bu. Tarihsel bir perspektiften baktığımızda durumun ne kadar değiştiğini görürüz. Ben durumun değiştiğini düşünüyorum. Çok da olumlu bakıyorum, çok da iyi bir noktadayız. Kimin kazandığının bir önemi yok. Seçme özgürlüğümüzün elimizde olmasının bir önemi var. Yani hep biz kazandık, yine kazanacağız, tekrar kazanacağız derken laf olsun diye söylemiyorum bunu. Sadece 30'ar yıllık periyotlara bölersek kimin kazandığını görürüz.
Tek problem.
O yüzden seçime gitmemiz gerekiyor. O yüzden oy kullanmamız gerekiyor. Efendim?
Tek problem bir ömür problemi. 30 yılda bir nesil değişiyor ya, bazı nesiller maalesef biraz daha kötü yaşamak zorunda kalıyor.
Her nesil bir sonraki nesle göre kaybedeceğini düşünüyorum Ezel Bey.
Evet.
Evet, biz bizden sonraki nesle göre daha gerideyiz. Ama bizden önceki nesle göre ilerideyiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yaşlanıyoruz yani. Gençler hep daha ileride olacak. Gençler daha güzele layık olacak. Ben de çok isterdim yani. Keşke 18 yaşında olsaydım. Ama ne yapalım? Bize de bu düştü. Ama bizden önceki binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış kuşaklardan daha iyi durumda olduğu kesin. Benim yaşadığım hayatı kıskanırdı Kanuni Sultan Süleyman. Perişan olurdu benim sahip olduklarımı görse diye düşünüyorum.
Sağ olun hocam. Döneceğiz size ama bıraktığınız yerden Ezel Bey'e dönmek istiyorum. Ezel Bey, siz hep aslında bu toprakların hikayesinin ve bu toprakların değerlerinin üzerinden çok da politik olduğunu düşündüğüm filmler yaptınız. Şimdi hem hocamın anlattığı yerden hem siz baktığınızda siz nasıl görüyorsunuz? Siz hocam kadar umutlu musunuz?
Kesinlikle. Çok ilk defa benim gibi iyimser, benden belki biraz daha bile iyimser birisiyle karşılaştım. Hı hı. Bütünüyle katılıyorum çünkü ya çok basit dünyaya baktığımız zaman biz geçmişe duyulan özlem aslında çocukluğumuza duyulan özlem. Hı hı. Geçmişte hiçbir şey bugünden daha iyi falan değildi. Yakın dönemi yani 30-40 yılı düşünecek olursak muazzam bir ülkeye dönüştü Türkiye. Bunu siyasetçiler yapmadı. Siyasetçiler buna engel oldular. Yani Türkiye'de siyaset ve devlet halkından çok daha geridedir. Benim kesinlikle tespitim bu. Üzülmemiz gereken, değiştirmemiz gereken, bizim önümüzde bir engeldir var olan bürokratik ve politik anlayışların hepsi. İster sağdan ister soldan olsun. Buna rağmen yani duvarları omuzlaya omuzlaya gelişmiş bir toplumdan söz ediyoruz aslında. Şüphesiz yakınmak için bir sürü şey var. Fakat bir mızırdanma toplumuna dönüştüğümüzü unutmamamız lazım. Kendimizi her konuşmada mızırdarken yakalayabiliriz. Ben katıldığım bütün toplantılarda herkesin, biraz da takılıyorum buna artık, herkesin aslında mızırdandığını, hiçbir gelecek projesi, hiçbir gelecek öngörüsü olumlu anlamda konuşmadığını, projeler konuşmak yerine var olandan yakındığımızı görüyorum. Bunun değişmesinde fayda var. Dünya böyle bir yere gitmiyor. Ben bu yüzden bütün artistik kariyerimi aslında politik bir konumlandırma yapmaya çalıştım. Bu bir artistik strateji, yanlış anlamayın. Siyasetten söz etmiyorum. Henüz literatüre geçmedi ama iki tane kavram kullanıyoruz biz. Biri siyaset, biri politika. Bu iki kavramın çok kastettiğim şeyi ayırt edebilmek için bu iki kavramı birbirinden farklı alanlar için kullanmakta fayda var. Siyaset Arapçadan ve seyislik kökünden geliyor. Yani toplumu yönetmek, bir çobanın sürüsünü yönetir gibi bir toplumu yönetme zanaatı. Ama politika öyle değil. Politika polisten, şehirden geliyor. Ben şöyle yorumluyorum. Şehrin sorunlarıyla ilgilenmek. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Herkes politika yapmalı.
Evet.
Siyaset de profesyonel siyasetçilerin elinden geri alınmalı. Bunu hem sağ hem sol şu anda birbirinin rakibi sayılan bütün görüşler için söyleyebilirim.
O kolektif akıl, hani o polis dediğiniz şey, evet, aslında işte kolektif akıl, bir şeyler üzerine birlikte düşünme işi. Evet. Agah hocam, siz demiştiniz ki yasayı çiğnerseniz yasanın yerine gayrimeşru olan geçer. Bu da o toplumu toplum olmaktan vazgeçmesi, yozlaşması ve çürüme demektir. Aslında her seçimde oylanan hakikat budur demiştiniz. Yani öyle şeyler de yaşadık ki yani yalanın ne kadar basit bir şey olduğunu, ne var canım öyle yaptılar işte kıvrak zeka falan dediğimizde bir haftayı geride bıraktık. Tüm bu sıcak gelişmelerin ışığında bu cümlenizi bir yorumlamanızı rica ediyorum. Buradaki çürümeden kastınız nedir?
Evet. Tabii Ezel Bey çok önemli sorular sorduran bir açılım getirdi, bir başlangıç yaptı. Demokrasilerle krallıklar arasındaki en önemli fark, demokrasilerde yasa vardır. Yasanın ne olduğu önemli değil. Yani kişiden kurtardığımız bir şey vardır. Krallıklarda ise tek bir kişinin arzusuna bağlısınızdır. O kişinin arzusu yasanın yerine geçiyor demektir. Çok sık kullanılan bir şey vardır işte toplum psikolojisi falan. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Toplum psikolojisi ne? Öyle bir şey olur mu? Hepimiz farklı sınıflardan, farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde, farklı travmalardan gelen insanlarız, canlılarız, varlıklarız. Dolayısıyla toplumun bireyleri etkilediğinden bahsedebiliriz ama bir bütün olarak bir toplum psikolojisinden bahsedemeyiz. Toplumun psikolojisini etkileyen en önemli şey kimliklerimizin belirlenmesidir. Kimliklerimiz nasıl belirlenir? Bölerek belirlenir, kutuplaştırılarak, kamplaştırılarak belirlenir. Yoksa toplum psikolojisi diye bir şeyden bahsedemeyiz. Tek başına ne diyeyim, tecavüze uğramış bir kadının etkilenmesiyle haberlerde seyreden birinin etkilenmesi farklıdır. Göç etmek zorunda kalan bir Çerkezle Konya'da oturan birinin etkilenmesi farklıdır. Ya da din elden gidiyor, dinimize gasp edecekler dendiğinde muhafazakar, mütedeyyim bir cemaatten olan birinin etkilenmesiyle Tanrı'ya inanmayan birinin etkilenmesi farklı olacaktır. Nasıl böyle bir şeyden, öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ama yasa ya tehlikeye girdiğinde, yasallık ve meşruluk tehlikeye girdiğinde artık demokrasiden değil krallıktan, kişilerin arzusundan bahsediyoruz demektir. Mesela anketler yanıldı diye bir şey vardı ya, birinci turda bir seçim oldu yakın zamanda. Şimdi evet. Anketler yanılmadı. Çünkü anketler davranışları ölçmez. Tutumları ölçer. Davranışları modellersiniz. Ama kişi o şeye girdiğinde, perdeyi çekip girdiğinde belirleyen şey kimliğidir. Kimliğiyle ilgili tehdit oluşturursanız o zaman mühürü basarken eli titrer, gene sağ tarafa kayar. Tedirgin ederseniz, korku ya da ne bileyim deprem bölgesindeki insanlar neden işte filan partiye oy verdi? Bunu söyleyebilmek için muhalefetten de iktidardan da taraf olsanız da ya cahilsinizdir ya da kötü niyetlisiniz demektir. Her zaman tarih boyunca güç sahipleri, iktidar sahipleri korku yaratmışlardır. Yani deprem, yıkım, savaş her zaman iktidara yarar. Eğer yoksa yapay olarak yaratılır. Bomba atılır, terör tehdidinden bahsedilir. Yani bunu söyleyebilmek için hiç siyasetten, psikolojiden, sosyolojiden bir haber olmak lazım.
Doğru.
Eğer böyle danışmanlarla çalışıyorsanız bir an önce terk edin demektir. Çünkü insan zor zamanlarda, yokluk zamanlarında mevcut sistemin devam etmesini ister. Aynı bebek gibi olur. Bebekler de öyledir. Anne babalarına niye biat eder insan? İyi anne ya da iyi baba yoktur. Kötü anne ya da kötü baba da yoktur. Anne ve baba vardır. O ne istiyorsa ona teslim oluruz biz. Çünkü hayatta kalmamızı ona borçluyuzdur. Hemen her zaman felaket zamanları güce yarar. Güç sahiplerine yarar. Dolayısıyla İşte falan bölgede iktidarın çok ayağı alması iktidarın başarısı değildir. Muhalefetin de başarısızlığı değildir. Bu zaten doğası gereği böyledir. Böyle olmak zorundadır. Deprem olması hemen her zaman güç sahibine yarar. Felaket olması, savaş olması böyle. Dolayısıyla toplumu yani bir insanın doğru, rasyonel bir karar verebilmesi için temel ihtiyaçlarının karşılanması ve tehdit altında olmaması gerekir. Ne kadar tehdit altındaysak o kadar yasallık ve meşruluk tehlikeye girmiş demektir. Yasallık ve meşruluk tehlikeye girdiğinde her insanın sakın bir yanı vardır, o da harekete geçer. Başkalarının ne yaptığını izlemeye, merak etmeye başlarız. Çünkü ötekinin arzusu her şeyi belirliyorsa ötekiler ötekilerle ne yapıyor diye merak etmeye başlarız. Yani toplum sapkınlaşır.
Evet. Zaten hocam diyorsunuz ya seçim sürecini...
Bir tek yolu vardır, yasalara uymak, yasaları korumak.
Evet. seçim sürecini bir BBG evinden kimi seçeceğiz meselesine indirgemek bu seçime yapılabilecek ya da bu sürece yapılabilecek en hatalı yaklaşım olabilir demiştiniz. Aslında hani her seçimde oyladığımız şey yaşam tarzıdır. Yani kişiler değildir de işte bu kişilerin temsil ettiği değerlerdir. Dolayısıyla da seçimi sadece adaylara ve kişilere indirgemek de toplumun ruh sağlığını bozar demiştiniz.
Kesinlikle bozar. Referanslarını kaybeden biriyle başa çıkamayız. Mesela benim iyi ve dürüst bir insan olmam için hiçbir gerekçe yoktur. Kötülerle başa çıkabilmemizin tek yolu vardır. Referanslarımızın olması gerekir. Ne diye ben iyi biri olmak zorundayım ki? Tanrı'ya da inanmıyorsam ne olacak yani? Hangi gerekçeyle yani? Hatta at binenin kılıç kuşananın derler. Hatta bazıları farkında olmadan kendi duygu durumlarının getirdiği, o duygu durumun zorladığı bir şekilde bükemediğin bileği öpeceksin der. Ya demokraside böyle bir şey olabilir mi? Bükemediğin bileği niye öpeyim?
Evet, doğru.
Güç müdür? Güç belirler. İşte insanın kişiliğini de ahlakını da güç karşısında aldığı pozisyon belirler. Mizah burada önemli oluyor. Güç karşısında hep dalga geçer.
Evet hocam. Ezel Bey hemen bu noktada
yani senin karın diyor. Ya Nasrettin Hoca'ya.
Buyurun.
O da diyor ki sana ne?
Ezel hocam, AG hocamın bıraktığı yerden. Siz bu kimlik ve güç meselesine nasıl bakıyorsunuz? Hani bu milletin kodlarıyla baktığınızda meseleye, bu kadar da önemli hikayeleri anlatmışken Türk insanının bu toplumun güçle ilişkisini ve hani o kimlik dediğimiz şeye siz baktığınızda Türkiye'nin kimliğini nasıl tanımlarsınız?
Problemli olarak tanımlarım aslında. Zaten çok uğraşıyorum yani bahsettiğiniz Hacivat Karagöz filminin ilgi çekmesinin en büyük nedeni aslında kimlik meselesinden bunalmış, kafası karışmış bir toplum için yapılmış olması. Böyle görüyorum aslında. Kimim ben? Kimiz biz? Memleket neresi? Ben başlayıp bir türlü kabul edilemeyen, aslında belki Osmanlı'dayken bunları kabul etmek, düşünmek çok daha kolaydı. Herkes ve icat edilmiş bir kimlik, maalesef icat edilmiş bir kimlikle yaşamaya Cumhuriyet böyle başladı. Yani Cumhuriyet olabilmek için, birlik olabilmek için bir çözüm buldu. O da tek kimlikli bir ülke tasavvur etmek. Biz o tasavvurun ürünleriyiz, gerçeğin ürünleri değiliz. Halbuki bu ülke, ben kimlik meselesine hep verdiğim bir tane örnek var. Yeryüzünde en fazla gen çeşitlemesi olan insanlar bu ülkede yaşıyorlar. Başka ülkede bu kadar gen yok. Yanlış hatırlamıyorsam bir Tuva Muva gibi bir Orta Asya'da küçük bir topluluk var. Orada da var. 8 değişik gen var vücutlarımızda. Burası her geçenin geldiği, konakladığı, yaşadığı, savaştığı, bir arada olduğu bir ülke aslında. Oysa bizim dilimiz de çok çeşitli. Biz Türkçe konuşuyoruz ama Türkçe bir sentaksla konuşuyoruz aslında. Kullandığımız kelimelerin sadece sözlüğümüzdeki 500-600 kelime Orta Asya'dan kalma Türkçelerden oluşuyor. Onun dışında bütün dillerden örnekler var. İtalyanca'dan, Fransızca'dan, Rumca'dan, Ermenice'den, belki Hititçe'den bile kalma kelimelerle konuşuyoruz. Bu çokluğu kabul edemiyoruz. Hep bir teklik peşinde bir. Ve gerçekten herkesin kimliği problemli. Bu aslında bu ülkenin yaşayacağı en büyük, çözülse cennete dönüşecek bir ülke burası aslında. Bu kimlik problemiyle politikacılar oynuyorlar. Biz de izin veriyoruz buna. Onların koyunu haline geliyoruz. Aslında. Yani ben en büyük problem olarak görüyorum çözülmesi gereken, barışılması gereken problemin kimlik problemi olduğunu düşünüyorum.
AG hocam, şimdi burada daha önceki konuklarımızla da biz bu kimlik meselesini konuşurken iş şuraya geliyor. Bu arada seçim derken sandıktaki seçimden bahsetmiyorum. Yani hayatın her alanındaki seçim, iş yapış şekliniz, ailedeki pozisyonunuz, hayatın içindeki tüm seçimleri bu kimlik üzerinden yaptığımız kabulüyle soruyorum bunu. Şimdi kimlik bu ve bunun çıktılarını görüyoruz. İşte liyakatın bittiği, bal tutanın parmağını yaladığı falan gibi bir yere getirdi bu kimlik bizi. Dolayısıyla da biz aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz hissi de geliyor buradan baktığımızda. Kimliğin bu arızalı kısımlarını nasıl değiştireceğiz? Yani kimliğin yeniden inşası nasıl mümkün?
Yani burada tehdit ve korku yayılmasıyla ilgili bir problem var. Mesela bir kadının, Anadolu'da doğup büyümüş bir kadının İstanbul Sözleşmesi'yle karşı çıkması mümkün değil. Hangi partiden, hangi taraftan olursa olsun. Ama varlık yokluk meselesini kutuplaştırmaya döndürürseniz insan sağlıklı düşünemez hale gelir ve varlık nedeniyle karşı çıkabilir. Biz böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Mesela sentimental romana baktığınızda ya da Yeşilçam filmlerine baktığınızda aşk iki yerde yaşanır. Bir, Sevda Tepesi'nde, yani kimsenin olmadığı yerlerde. İki, yurt dışına uçakla giderler, Paris'te bir hafta kalırlar, sonra dönüp gelirler. Çünkü Türkiye'de yaşanma olasılığı yoktur. Dolayısıyla Sevda Tepesi. Güç ve korku ne kadar şiddetli ve tehlikeli olursa ya içe göçeriz ya dışa göçeriz. Yeşilçam'dan sonra da bir de içe göçen insanlar ve karakterler çıkmıştır. Aylak adam vesaire gibi. Depresif, içe kapanık, topluma küsmüş. Başka seçenek yok çünkü. Demokrasiden ve yasalardan vazgeçtiğimizde kapana kısılmış, bir saldırganın arzusuyla baş başa kalmış, çaresiz hisseden bir kadının ya da adamın duygusuna kapılırız. Ne zaman ne yapacağı belli değildir çünkü. O yüzden korkarız, kendimizi korumaya almaya çalışırız. Ya içe kapanırız, ya bana ne deriz, ya dışa göçeriz, ya içe göçeriz. O yüzden seçimler kıymetlidir. Seçimler içe ve dışa göçmek yerine söz sahibi olmakla ilgili bir şeydir. Yani iyilik iyi bir şey olduğu için yapmıyoruz biz.
İşe yaradığı için.
İyilik bir zevk meselesidir. Canımız istediği için ve iyi olmaktan zevk aldığımız için iyiliğin tarafını tutuyoruz. Yoksa bir harem sahibi olmak her erkeğe ya da tersinden düşünürsek her kadına zevk verebilir. Ama bazılarımız bu zevkten vazgeçiyor ve iyilikten zevk alıyor. İyilikten zevk alıyorsak iyiliğin tarafında olmalıyız. Yoksa kötü olduğumuzda bir şey olmayacak. Sorumluluk da bununladır. Pek çok kötü hiçbir ceza almadan bu dünyadan çekip gitmiştir. Şimdiki kötüler de hiçbir ceza almadan bu dünyadan çekip gidecekler.
Evet. İşte bu çok sarsıcı.
Yüzleşme bununladır. Evet, yüzleşme bununladır.
Bu yüzleşme...
İyilikten zevk alanlarla kötülükten zevk alanların kavgasından bahsediyoruz. Ne yapalım yani? Burada kaybetmek ya da kazanmaktan bahsedemeyiz.
Evet.
Eğleniyoruz işte. Yani insanı dörde ayırabiliriz. Bir, hasetler. Ona merkez sol diyebiliriz. Bende yok, onda da olmasın. İki, açgözlüler. Ona da merkez sağ diyebiliriz. Hepsi benim olsun. Üç, kıskançlar. Herhangi bilimsel bir şeyden bahsetmiyorum. Benim kendi hayata bakışımdan bahsediyorum. Liberaller. Onda var, bende de olsun. Dört, sosyalistler, hepimizde olsun. Bu bir tercih meselesi. Ben hepimizde olsun diyenler tarafındayım. Ama öbürleri kazanırsa da, ya çok yanlış oldu, saçma bir şey. Öyle bir şeyden bahsedemeyiz yani. Doğru ne ki?
Evet, Agi Hocam'ın bu içe ve dışa göçme meselesini son günlerde çokça duyduğum bir cümleyle size sormak isterim. Seçim sonuçlarına ilişkin şöyle bir hava görüyorum bir kesimde. Aman canım neyse ne işte, herkes hak ettiği gibi yönetilir. Ben kendi küçük dünyama dönerim, kendime bir şey kurarım. İşte sahil kasabasına giderim, kendi işime gücüme dönerim gibi de bir hava var. Şimdi bu da herhalde bir çeşit içe göç diye tanımlanabilir belki, ama siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Yani o noktaya gelindiğinde kendi küçük dünyamız ya da kendimize kurduğumuz korunaklı dünyaların bir anlamı olur mu? Ya da hani buna güvenerek bir yarın hayali kurulabilir mi?
Ya ben kendimi çok uzun yıllardır bir devrimci olarak tanımlamaya çalıştım. Fakat yanlış anlaşılmasın, devrimci devrim yapan kişi değil. Devrimi topluluklar yapıyor, bireyler yapmıyor aslında. Ama devrimci dediğimiz insan yarın için, öbür gün için, daha sonrası için ve başkaları için çalışan ve düşünen insan demek. Yani dünyayı değiştirmek için hazırlık yapan insanlar demek. Dolayısıyla bu süfli seçim sadece bir günden oluşan bir seçimde bütün hayatımıza karar veremeyeceğimiz çok açık. Ama yarından başlayarak çiftliğine çekilip domates yetiştiren aslında kıtlığın önüne geçmek, eğer fikri buysa, kıtlığın önüne geçmek için adım atıyordur. Her şeye rağmen üretimi arttıran kişi enflasyona da çare bulmak için çalışıyor demektir. Bu alanları küçük görmek doğru değil. Tam tersine herkesin birden işine dönüp üretime, fikri veya nesne üretimine dönmesi aslında yanlış bir şey değil. Siyaset bizi olağanüstü yoruyor.
Evet.
Yani başka hiçbir şey konuşamaz hale geliyoruz. Bu da siyasetin ötesine geçebilecek, gündelik siyasetin ötesine geçebilecek üretimimizi engelliyor. Ben bunu hatalı bir psikoloji olarak görmüyorum. Tam da böyle yapmak gerekir. Kim seçilirse seçilsin. Ben kendi adıma kim seçilirse seçilsin memnun olmayacağımdan eminim. Ben ehvenişere oy veriyorum. Yıllardır böyle. Ben daha iyi bir dünya tahayyül edebiliyorum. Ama daha iyi benim gibi, benim tahayyül ettiğim dünyaya oy veremiyorum. Onlar yok gündemde. Gündemde yalnızca birbiriyle çatışan fikirlerin iktidarı için mücadele edenler var. Tabii ki herkesin bir gelecek perspektifi var. Herkes gelecek dünyanın kendi arzusuna uygun bir dünya olmasına çalışıyor. Ama bunlar benim dünyalarım değil mesela. Benim gibi düşünen çok insan var Türkiye'de. Dünyada da böyle. Biz bu seçimleri mecburen yapıyoruz. Yapmaya da devam etmeliyiz. Ama bunun bir mecburiyet olduğunu, aslında başka bir şeyin daha mümkün olduğunu hayal etmeli ve onun için çalışıyor olmalıyız. Sadece seçim için değil.
AG Hocam, başka bir dünya mümkün mü ve sizin o başka bir dünya tanımınız nedir?
Bir insanı suçlu hissettirmenin yolu ya da kontrol etmenin yolu, ikisi birbirinin tersidir. Ama aynı zamanda birbirine yardım eder. Suçlu hissettirmektir. Kontrol etmek istediğiniz birini suçlu hissettirirsiniz. Suçlu hissettirmek istediğiniz birini de seçmeye zorlarsınız. Çünkü seçerse onu suçlayabilirsiniz. Senin yüzünden olduğu gibi. Ben yarım asırı geçti bu dünyada geçirdiğim vakit, karşılaştığım her seçimde şunu duydum. Tarihi bir seçimde karşı karşıyayız. Ya tarihi olmayan bir seçim olur mu ya? Ne kadar ayıp. Şunu demek istiyorlar. Yani bu seçimde eğer yanlış kişiyi seçersen suç senin demek istiyorlar. İktidar kuracaklar ya, tanrılar gibi. Bütün tanrılar kullarını suçlu hissettirmek isterler. Hiçbir şey olmayacak. Yanlış bir şey seçme olasılığımız yok. Korkuttukları için falanı seçeceğiz. Özgür hissettiğimizde de filanı seçeceğiz. Aceleye falan gelmeyiz. Binlerce yıllık bir birikimin torunlarıyız biz. Öyle kolay olmaz yani. Ne yaparsanız yapın. Kimler geldi, kimler gitti. Ne iktidarlar gitti ya. Ne güç odakları gitti. Telaşa gerek yok. Kimler telaş eder? Mal varlığı olanlar telaş eder. Kaybedecek şeyleri olanlar telaş eder. Benim kaybedecek bir şeyim yok yani. Hangi iktidarda yaşarsam yaşayayım. Ne korkacağım yani? Korkacağımız bir şey yok. Sakin olabiliriz bence. İnsan dürüst bir varlıktır. O kadar dürüst bir varlıktır ki hem de. Ruhsal aygıtının işleyişi etik bir işleyiştir. Bende yok, onda olmasını haset eder ama bundan suçluluk duyar. Ruhsal sıkıntı bu demektir. İnsanın dürüstlüğünden, ruhsal aygıtının etik işleyişinden kaynaklanır ruhsal sıkıntılar. Kolun ağrır, başın ağrır, elin titrer, yüzün kızarır, çarpıntın olur. Birbirimize güvenebiliriz. İnsana güvenebiliriz. İnsan hep bir etik arayış içindedir. Düşünebiliyor musunuz? 13. yüzyıldaki Nasreddin Hoca ile Kaan Sekban, Cem Yılmaz aynı sahiplerle hareket ediyor. ve biz de onları seyredip gülüyoruz, eğleniyoruz. Hiçbir şey değişmemiş. Değişmeyen ne? İnsan vicdanının etik arayışı. Korkmaya gerek yok bence. Hep biz kazandık, yine kazanacağız. Daha da özgürleşeceğiz.
Şimdi bir de
korkması gerekenler başkaları. Mesela politika, ideoloji insan zihninin merkezidir. Kıymetli bir şeydir. Çünkü ideoloji olmazsa o aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde yerleştiremeyiz. Dünyayı yerleştirebilmek için, iyiyi ve kötüyü konumlandırabilmek için bunu da felsefeye sonradan bulaşanların ya işte siz dualistsiniz falan filan gibi saçma şeyler söylüyorlar. Tam kavramamışlar. Hani bitirdikten sonra konuşalım. İnsan zihni bilgisayar gibi işler, bir sıfır gibi işler. Var yok. Narsist bir varlıktır insan. Yani her insan milliyetçidir mesela. Bize ait o. Mesela sen en Marksist olanla, en sosyalist olanla bile Almanya'da bir karşılaş gör, sana nasıl sarılıyor. Hayatında hiç Türkiye'den çıkmamış birileri içindir bu. Her insan milliyetçidir. Bundan vazgeçebilmektir bizi olgunlaştıran. O bir sıfırdan vazgeçiyoruz ya. Mesela şimdi kutuplaştırmanın vardığı nokta ne biliyor musunuz? Şu anda Türk toplumu, Türkiye, Anadolu toplumu homojen bir toplumdur aslında. Mesela en sertleşmiş, en saldırgan olanlar bile merhaba nasılsın, anan nasıl, baban nasıl dediğinde teslim olur sana. Öyle kavga falan çıkmaz yani. Kutuplaştırmaya karşı durmalıyız. Bizi rahatsız eden, gerçekle aramızdaki mesafeyi açan kutuplaştırmadır. Hı hı. Kutuplaştırmanın değirmenine su taşımazsak hakikate ulaşmamız kolaylaşır.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ezel Bey, artık son toparlamak zorundayım. Seçimden sonra da dediğiniz gibi üretmeye, hayatın içinde olmaya devam edeceğiz. Başka meselelerimiz olacak ama yani ikinci kere sandığa gitmek de önemli. Evet, hani dedi ki bütün bu derin sohbetin geldiği yer, evet sadece sandığa kitlemek değil meseleyi ama bu da bir gerçek. Ve yarın ikinci kez sandığa gideceğiz. Şu cümleyi tamamlamanızı rica ederek bitireceğim. Agi Hocam, sizden de rica edeceğim. İkinci kez sandığa gideceğim çünkü.
Çünkü dayanışma çok önemli bir şey. Hı hı. Belki benim seçtiğim gerçekleşmeyecek, belki de gerçekleşecek ama bu seçimi aslında ben bir dayanışmalar seçimi olarak da görüyorum. Ve dayanışmanın zevkine varmak için ben Gezi olaylarını da büyük bir dayanışma hareketi olarak görüyorum. Seçimleri de, son birkaç seçimi de bu dayanışmanın büyüdüğü, depremi de, yani felaket veya eğlence fark etmez, büyük bir dayanışma duygusu çıkıyor burada. Her iki tarafta da bunun olduğundan eminim. Bu beni sırf yöneticilerin esiri olmuş bir toplum olmaktan çıkartacak çok önemli bir hediye gibi geliyor bana.
Çok teşekkür ediyorum. Agi Hocam, sizden de tamamlamanızı rica ediyorum. İkinci kez sandığa gideceğim çünkü.
Kesinlikle gideceğim. Çünkü dişi bir varlığım ben. Hakikat dışarıda ve ben onu arıyorum. Erkeklikten ve erkeklenmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Beni Almanya'daki bir arkadaşım aradı. Ayıptır ya dedi. Böyle bir seçim sonucu olur mu dedi. Ben de size ayıp dedim. Sizde %80 çıktı. Bizde %48 çıktı. Sizde de yeşiller %10. Bizde de yeşiller %10. Hepimiz birbirimize çok benziyoruz. Fazla narsistliyiz. Fazla kendimizi koruyoruz. Birbirimize yaklaşabiliriz. Yaklaştığımızda birbirimize çok benzediğimizi kolaylıkla anlayacağız diye düşünüyorum. Mesela kadın programları diye dalga geçen sosyalistler var ya. Ayıptır ya. Bir de erkek programlarına bak. Akşamları bilmem ne sporu aç gör rezaleti. Kadın programlarında hiç olmazsa ilişkiler konuşuluyor. Öbüründe saçma sapan bir şey konuşuluyor. Yok Messi topa vurdu da öbürü bilmem yedi de. Erkekleşmekten ve erkeklikten vazgeçmemiz gerekiyor. Kadınsı olan olmayan bir şeyi arama girişimidir. Her seferinde yanılacağız. Ben 10 sene önce söylediklerimden utanıyorum. Muhtemelen 10 yıl sonra da bugün söylediklerimden utanacağım. Erkeklerse hep biliyorlar. Erkeklikten ve cahillikten vazgeçmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hepimize hayırlı seçimler diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık.
Bu arada bir şey de eklemek isterim.
Tabii, buyurun lütfen.
Beni Esel Bey'le aynı programda aldığınız için de ayrıca teşekkür ederim.
Ben de.
Esel Bey'i kabul ettiği için de onur duydum.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Ben de öyle.
Ben sizleri ağırladığım için ayrıca onur duydum. Böyle beynimizin her kıvrımının hissettiğimiz bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ iki olun. Konuğuma da. Programımızı İKSV'nin Nazım'a Armağan oyunundan böyle Yıldız Kenter'in harika bir performansıyla kapatıyoruz. Niye böyle bir performansla kapatıyoruz? Niye bir Nazım şiiriyle kapatıyoruz? Dinlediğinizde bütün bu konuştuklarımızı aklınıza getirin. Bir daha programı bir baştan sona düşünün. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Haftaya görüşmek üzere.
Söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.